Ayrım 21. Son Çember. Robert Ludlum. Sayfa 224. Essen Belediye binasındaki memur, ünlü avukat Heinrich Kassel'i içten bir saygıyla karşıladı. İsterse danışmadaki kadın memur onlara yardımcı olabilirdi. Avukat teşekkür ederek gerek olmadığını söyledi. Sonra memur onları çelik dolaplı büyük bir salona aldı. Kase, burada her şey tarihlerine göre kayıtlıdır dedi. Yıl, ay ve gün. Elinden geldiğince kesin bir tarih vermeye çalış. Essen bölgesinde bir Voroshin ne zaman mal almaya başlamış olabilir? O sıralarda yolculuk etmenin ne kadar yavaş bir iş olduğunu düşünürsek 1911'in Mayıs sonları, Haziran başları diyebiliriz. Ama dediğim gibi adam malı kendi adına almamıştır. Biz onun adını ya da sonradan edindiği adı aramayacağız. Çünkü bir aile bir topluma öyle birdenbire kuşku uyandırmadan katılamaz. Hele bu Voroshinler böyle bir merakın uyanmasını hiç istemezlerdi sanırım. Sahte kimliklerini gayet özenle ve ağır ağır kabul ettirmişlerdir. O halde ne arayacağız? Müşteri hesabına avukatlar tarafından satın alınan bir malikane, bir bankada müşterisinin yokluğunda aynı görevi yerine getirebilir. Hadi gel, 1911 Mayıs'ından başlayalım. Eğer bir şey varsa bulmak zor olmayacaktır. Taleniyekov dosyaları karıştırırken yine Leningrad arşivinde olduğu gibi garip bir duyguya kapılmıştı. Kalbi heyecanla çarpıyordu. 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 20 Ağustos 1915. Sonunda bulduğundan emindi Taleniyekov. Ad oradaydı. Bu adın Heinrich Kassel için bir anlamı olmayabilirdi ama Taleniyekov için çok önemliydi. Bu ad Leningrad arşivlerindeki bir başka dosyayı anımsatmıştı ona. Voroshin ailesinin işlediği suçlar, Prens Andrei Voroshin'in yakın dostları, Friedrich Schotte. Vasili bir dakika diyerek elini sayfanın üzerine koydu. Nerede bu? Stadtwald'da. Bunda düzensiz uygunsuz hiçbir şey yok, yasalara uygun. Belki de yasalara gerektiğinden fazla uygun dedi Vasili. Ne demek istiyorsun? Friedrich Schotte üzerine ne biliyorsun? Avukat kaşlarını çatarak hatırlamaya çalıştı. Friedrich Krupps hesabına çalıştı sanırım, hem de oldukça yüksek bir mevkide. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başı derde girdi. Ayrıntılarını bilmiyorum ama hapis cezası gibi bir şeye çarptırıldı sanırım. Ben suçun ne olduğunu biliyorum. Almanya'dan para kaçırmaktan ötürü hapse mahkum oldu. Hapis cezasının ilk gecesinde 1919'da öldürüldü. Malikane o zaman mı satışa çıkarıldı? Öyle olmalı. Malikane bir dulun yönetemeyeceği kadar geniş ve lükstü. Bunu nasıl anlayabiliriz? 1919 yılının dosyasına bakarak Kassel dosya dolaplarından birine gidip çok geçmeden kalın bir dosyayla döndü. 20 dakika sonra korkarım boşuna zaman yitirdik dedi. Neden? Malikane 12 Kasım 1919'da Ferahten ailesince satın alınmış. Ferahten fabrikaları? Krupp'un rakibi mi? O sırada değildi, şimdi öyle. Ferahten ailesi yüzyılın başlarında Münih'ten gelmişler. 1906 ya da 1907 yıllarında. Ferahtenlerin Münihli saygıdeğer bir aile oldukları herkesçe biliniyordu. Bir V harfi yakaladın ama bunlar Voroshinler değil. Vasili buraya gelinceye dek elde ettiği bilgileri anımsadı. Guillaume de Matareze bir zamanların güçlü ailelerinin reislerini Korsika'daki malikanesine çağırmıştı. Leningrad'daki yaşlı hocası Mikovski'ye göre Romanovlar Voroshin ailesine uzun, inatçı bir savaş açmışlar. Onları hırsız ve devrimi körükleyici kişiler olarak damgalamışlardı. Her şey açıktı. Porto Vecchio tepelerinde yaşayan bir padrone, evine gizliden gizliye göçmen olarak Almanya'ya yerleşmeye çalışan birini davet etmişti. Bu kişi Rusya'dan kaçarken çıkarabildiği her şeyini de beraberinde almıştı. Sonunda bulduk dedi avukata. Tanrım, ne plan ne çalışma. Leningrad'dan çıkarılan arabalar dolusu altın ve gümüşle birlikte aile Ferahten adı altında buraya yerleşmiş. Voroshin'in dikkatle yavaş yavaş yepyeni bir kimlik edinmiş olabileceğini sen kendin söyledin Heinrich. Tam dediğini yapmış. Sanırım Voroshin buraya ilk seferinde tek başına geldi. Münihli olduğunu, yeni yatırım alanları aradığını söyledi. Para Avusturya bankaları yoluyla su gibi akıyordu. Avukat birden kaşlarını çatarak karısı dedi. Ne olmuş karısına? O Münihli değildi, Macardı. Debrecen'de oturan zengin bir Macar ailesinden de öyle söyleniyordu. Almancası hiç iyi değildi. Daha doğrusu Leningradlıydı. Ferahten'in tam adı nedir? Anzel Ferahten. Şimdi avukatın bakışları Talenikov'un yüzüne çevrilmişti. Anzel, Andrei. Vasili elindeki dosyayı masaya bıraktı. İşte Prens Andrei Voroshin karşımızda. 27. Kasım. Gildenplatz'dan karşıya geçip yürüdüler. Şimdi vakit akşamın 8'iydi. Gökyüzü kararmış, hava iyice soğumuştu. Yürüyüş yapılacak bir gece değildi ama tam 6 saat dosyaları inceleyerek bunalmışlardı. Alanda esen rüzgar onları ferahlatıyordu. Avukat başını sallayarak "Ruhrlu bir Alman'ı hiçbir şey şaşırtmaz" dedi. "Ne de olsa bizi kuzeyin Zürih'i sayarlar ama yine de inanılmaz bir şey bu. Üstelik öykünün yalnızca bir bölümünü biliyorum. Bana gerisini de anlatır mısın?" "Bir gün belki." "Ne demek istedin?" "Sağ kalırsam anlatırım." Vasili avukata baktı. "Bana Ferahtenler hakkında bütün bildiklerini anlat." "Anlatılacak fazla bir şey yok. Sanırım anne Ferahten 30'ların ortasında öldü. Oğulla gelin savaştaki bir hava bombardımanında öldüler. Anzel yaşadı. Nasılsa savaştan sonra her çeşit suçlamalardan kurtuldu. Oysa rakibi Kruplar bundan kurtulamadılar. Sonra 50 yıllarında at gezintisi yaparken bir kalp krizi sonucu öldü. Geriye kimler kaldı? Walter Ferahten, karısı ve kızı. Kız hiç evlenmedi ama kendini hiçbir zevkten de yoksun bırakmıyor." "Ne demek istedin?" "Amerikalıların ona uygun düşen bir deyimleri var. Erkek yiyici derler." Avukat sustu. "Şimdi şirketleri Odi ile yönetiyor. Annesiyle babası ortalarda pek görünmüyorlar." "Nerede oturuyorlar?" "Hala Stadtwald'dalar." "Peki Odi ile?" Kasya gülerek "O hanımın keyfine bağlı" dedi. "Werdenstrasse'de bir evi var. Kentte olmadığı zamanlarda da ailesinin yanında kalıyor sanırım." "Önemli, çıldırtıcı bir kusur. Gerçi Ferahten şirketlerini demir gibi bir bilek gücüyle yönetiyor. Ama bazen işler yolunda gitmediğinde ve acele kararlar verilmesi gerektiğinde babasıyla konuşmasının şart olduğunu ileri sürüp işleri günlerce aksatıyor. Aslında erkek şapkası giymiş tam bir kadın o ama dizginler hala yaşlı Walter'in elinde." "Walter Ferahten'i tanır mısın?" "Tanışırız, o kadar." "Nasıl biridir?" "Pek sevmem onu." "Walter Ferahten'le tanışmak isterim Heinrich, yalnız olarak. Hiç evine gittin mi sen?" "Yıllar önce bir kez gitmiştim." "Şimdi senden son bir isteğim var, benim dost düşmanım," dedi Vasili. "Daha doğrusu iki. Birincisi, benimle buluştuğundan, yaptığımız araştırmadan kimseye söz etmeyeceksin. İkinci isteğim de şu, bana Ferahten malikanesinin yerini anlat." Farların ışığında bir taş duvarın köşesi göründü. Vasili kiralık Mercedes'in gaz pedalına bastı, ilerledi. Duvardaki büyük kapı elektronik aygıtlarla açılıp kapanıyor ve korunuyordu. Duvarın sonuna gelince yavaşladı. Arabayı gizleyebileceği bir yer aradı. İki ağacın arasını seçti. Arabayı oraya yerleştirerek üzerini dallarla örttü. Biraz uzaklaşıp baktı. Karanlıkta fark edilmeyecek kadar iyi gizlemişti. Ferahten malikanesinin duvarlarına yöneldi. Eğer duvarları bir alarm aygıtı çalıştırmaya neden olmadan aşabilirse eve ulaşabileceğini biliyordu. Bir ormanı elektronik olarak denetim altında tutmak olanaksızdı. Teller, piller, ormanda dolaşan hayvanlar ve kuşlar tarafından kolayca yerlerinden oynatılabilirdi. Ancak bu kalın yüksek duvarlar gözetim altında olabilirdi. Vasili duvara yaklaşıp çakmağının ışığında taşları incelemeye koyuldu. Hiçbir şey bulamadı. Sıradan, her yerde görülebilen türden bir taş duvardı. Zaten bu basitliğiyle insanı yanıltabilirdi. Vasili de bunu biliyordu. Sağ tarafta yüksek bir meşe ağacı vardı. Dalları duvarın üzerine kadar uzanıyor ama öteki tarafa geçmiyordu. Bacaklarıyla ağacın gövdesine yapışıp ellerini kabuğuna geçirerek meşeye tırmandı. İlk dala vardığında bacağını üzerinden geçirip ata biner gibi oturdu. Sonra eğilip duvarın üzerini incelemeye başladı. Sonunda orada olacağını bildiği şeyi buldu. duvarın beton yüzeyinin üzerinden içinden hava ve elektrik akımı geçen plastik bir tüp zigzaklar çizerek uzanıyordu. Elektrik gücü hayvanların tüpün plastiğini kemirmelerini önleyecek güçteydi. Tüplerin içindeki hava basıncı da üzerlerine belirli oranda bir ağırlık bastığı anda alarm verecek kapasitedeydi. Taleniyeko sistemin bozulmalara karşı otomatik düzeni olduğunu biliyordu. Eğer tüplerden biri bozulursa onun yerini tutacak 5-6 tane daha vardı. Oysa bu da gerektiği kadar emin bir düzen değildi. Yakmak, plastiği eritip yeterince havanın çıkmasını sağlamak olasılığı vardı. Tabii bunu yaparken tüplerin üzerine fazla basınç vermemek gerekiyordu. Taleniyekov ağacın dalıyla duvarın üzeri arasındaki uzaklığı tahmin etmeye çalıştı. Eğer bacağını dala geçirip aşağı sarkar, bir eliyle duvarın kenarına tutunup ötekiyle de çakmağını yakabilirse bu işi başarabilirdi. Derin bir soluk alıp sağ bacağının kaslarını gerdi, sola sarktı, sol eliyle duvarın kenarına tutunmuştu. Tepe aşağı duruyordu şimdi, kan beynine hücum etmeye başlamıştı. Başını bir parça doğrulttu, sonra çakmağını yakıp ilk tüpe yaklaştırdı. Bir elektrikli çıtırtı oldu, sonra tüp eriyip kapkara kesildi. Aynı işlemi ötekilere de uyguladı. Sonuncusuna geldiğinde çakmak birden söndü, yakıt bitmişti. Vasili gözlerini kapatıp öfkeyle soludu. Dala geçirdiği bacağı çok ağrıyordu. Beynine hücum eden kanla başı dönmeye başlamıştı. Düşünmeye çalıştı, buldu. Kalan tüpü yakmasına gerek yoktu. Duvarın üzerinde bir ayağını basacak kadar yer açılmıştı. Oraya basıp öteki tarafa atlayabilirdi. Yeniden dalın üzerine çıkıp oturdu. Biraz dinlenip kafasını toparladı. Sonra yavaş yavaş dikkatle sol ayağını duvara doğru uzatıp yanmış tüplerin üzerine bastı. Kaslarını gerip öne doğru sıçradı. Düşüşünü hafifletmek için havada takla atarak yere bastı. Ferahten malikanesindeydi artık. Dizlerinin üzerinde doğruldu, çevreye kulak verdi, çıt yoktu. O zaman doğrulup sık ağaçların içinden binaya doğru yürüdü. Aradan bir dakika geçmemişti ki doğru yolda olduğunu anladı. Çünkü ağaçların arasından evin ışıkları görünmeye başlamıştı. Bir sigara ateşi. Derhal kendini yere attı Vasili. Hemen önünde 100 metre kadar uzaktaki çimenliğin kıyısında biri duruyordu. Taleniyekov ormanda sesin nasıl uzaklara kadar gittiğini anımsayarak kulak verdi. Köpeklerin üzerine koşmasını bekliyordu. Ama böyle bir şey olmadı. Köpek yoktu. Walter Ferahten elektronik kapılarına, alarm düzenine güveniyordu demek. Malikanesinin karanlığını daha da güvenli kılmak için yalnızca insan gücüne değer veriyordu. Vasili bakışlarını nöbetçinin üzerinden ayırmadan santim santim ilerledi. Adam üniformalıydı. Başında kenarlı bir şapka, sırtında kalın kışlık bir ceket vardı, silahlıydı. Herhalde bunun gibileri Sezar'ın muhafız kıtası gibi binayı sarmışlardı. Ama Sezar'ın da devrinde yaşamıyorlardı artık. Bu adamı saf dışı bırakmak hiç de güç olmayacaktı. Güç olan binanın çatısından aşağı dökülen ışık altında ormanın kıyısıyla kapı arasındaki alanı geçmekti. Koyu renk kazaklı, pantolonlu, şapkasız bir adamın böyle bir şey yapması dikkati çekebilirdi. Ama nöbetçinin kıyafetine bürünürse... Taleniyekov dört ayak üzerinde ağaçların altındaki çalıların arasından sürünerek geçti. Şimdi nöbetçiyle arasında 1,5-2 metre vardı. Adam ceketinin cebinden sigara paketini çıkardı. Şimdi harekete geçme zamanıydı, şimdi! Vasili sıçradı, sol eli nöbetçinin gırtlağına sarıldı. Sol ayağını geriye kaykılıp yuvarlanmamak için sımsıkı toprağa basmıştı. Bir tek hareketle adamın ayaklarını yerden kesip çalılıklara doğru çekti. Hızla başını yere vurdu. Saldırının yarattığı şok, soluğunun kesilişi, başının şiddetle yere çarpışıyla adam kendinden geçmişti. Eskiden olsa Vasili Taleniyekov adamın işini oracıkta bitirirdi. Çünkü en pratik şeydi bu. Oysa o devir geçmişti artık. Bu adam Matarese'den değildi, ölmesinin bir anlamı olamazdı. Adamın ceketini, şapkasını çıkarıp giydi, onu ormana doğru çekti, küçük silahını çıkarıp kabzasını adamın sağ kulağının altına indirdi. Nöbetçi saatlerce kendine gelemeyecekti. Vasili çimenliğin kenarına gelip doğruldu, derin bir soluk alıp eve doğru yürüdü. Her adımda birinin seslenmesini, bir emir verilmesini ya da soru sorulmasını bekledi. Ama hiçbiri olmadı. Şimdi araba yoluna gelmiş, gölgelerin altına girmişti. 200-300 metre ötede açık bir kapıdan dışarı ışık dökülüyordu. Bir kadın çöp tenekesinin başındaydı. Ayaklarının dibinde iki kese kağıdı duruyordu. Vasile hemen kararını verdi, kadına yaklaştı. ''Özür dilerim'' dedi. ''Yüzbaşı her Ferahtin'e bir haber getirmemi istedi.''
Beyaz önlüklü kadın ''Sen kim oluyorsun?'' diye sordu.
''Ben burada yeniyim.''
''Yeni olduğun belli. Helga bunu yap, Helga şunu yap. Ne umurlarındaki? Ne haberi getirdin? Ver ben götüreyim.''
Keşke size verebilseydim. İhtiyarla hiç karşı karşıya gelmedim. Karşılaşmak da istemiyorum. Ama mecburum, bana öyle emredildi.
Oradakilerin hepsi birer hayvan, komandos. Bir yığın ayyaş. Ama sen onlara pek benzemiyorsun.
Lütfen, her Ferahten'le görüşmeliyim. Acele etmem söylendi.
Hepiniz her zaman acele ediyorsunuz. Saat 10. İhtiyarın karısı odasına çekilmiştir. Kendisi de kilisededir elbette.
Nerede?
Ah gel de göstereyim, sen onlardan daha yakışıklı, daha naziksin. Sakın o hayvanlara benzeme.
Helga onu bir koridordan geçirip büyük ve geniş bir hole çıkardı. Duvarlar sayısız değerli Rönesans devri tablolarıyla kaplıydı. Üst kata mermer bir merdiven çıkıyordu. Hizmetçi kadın merdivenin arkasındaki köşeyi döndü. Üzeri kutsal kitaptan oymalarla kaplı maun bir kapıya yaklaştılar. Helga kapıyı açtı, içeri girdiler. Kırmızı halıyla kaplı merdivenleri inip bekleme odasına benzer bir yere geldiler. Yer biraz önce büyük salonda gördüğü merdiven gibi beyaz mermerdendi. Duvarlar ilk Hristiyanların resimleriyle işlenmiş halılarla kaplıydı. Küçük odanın öteki ucunda kemerli bir kapı vardı. Herhalde bunun gerisinde de Walter Ferahti'nin kilisesi.
''Helga, isterseniz içeri girebilirsiniz.'' dedi. ''Sizin yerinizde olsam bir parça beklerdim. Papaz işini neredeyse bitirir.''
''Papaz mı?'' Sözcük Vasili'nin dudaklarından farkında olmadan dökülmüştü. Matarese'nin işbirlikçisinin papazla ne işi olabilirdi ki? Helga onu bırakıp gitti. Vasili kemerli kapıya yaklaştı. Kulağını kapının tahtasına dayayıp içeriği dinledi. Ne konuşulduğunu anlamaya çalışıyordu. ''Rusça.'' İçeriden gelen sesler Rusçaydı. Neden böylesine şaşırdığını bilmiyordu. Ne de olsa içerideki kişi Prens Andrei Voroshin'in yaşayan tek oğluydu. Vasili'yi şaşırtan şey bu dinsel törendi. Elini kapının tokmağına götürüp yavaş yavaş kıvırdı. Birkaç santim araladı. İçeriden burnunu yakan bir tütsü kokusu geldi. Mumların ışığıyla gözleri kamaştı, her şeyi kapkara gördü. Biraz bekledi. Gözleri ışığa alışınca içerisinin Rus Ortodoks Kilisesi'nin ikonalarıyla dolu olduğunu gördü. Ortada mihrabın yukarısında altından bir haç vardı. Haçın önünde de geleneksel giysisi içinde bir papaz duruyordu. Gözlerini kapamış, kollarını göğsünde kavuşturmuş, şarkı söyler gibi dua ediyordu. Sonra Vasili Walter Ferahten'i gördü. Saçları seyrekleşip beyazlaşmış bir yaşlı adam. Mihrabın 3 mermer basamağı üzerine papazın ayakları dibine yüzü koyun yatmış, alnını mermer basamağa tam bir teslimiyet içinde dayamış. Vasili gözlerine inanamıyordu, kapıyı açıp içeri girdi. Papaz gözlerini açtı, şaşırdı. Ellerini göğsünden aşağı indirdi. Ferahten hızla döndü. İskelete benzeyen vücudu titriyordu. Yavaş yavaş acıyla doğruldu. Dizlerinin üzerinde durdu.
''Ne cesaretle buraya girersin sen?'' diye Almanca bağırdı. ''Sana buraya girme izni kim verdi?''
Telenyikov Rusça, ''Petrograd'dan bir tarihçi verdi, Voroshin'' dedi. ''Yanıtım sana çok şey anlatıyor değil mi?'' Ferahten kendini mermer basamakların üzerine geri bıraktı. Elleriyle sanki gözleri oyulmuş ya da yakılmış gibi yüzünü kapadı. Papaz eğilip yaşlı adamı omuzlarından yakaladı, ona sarıldı. Sonra Vasili'ye sert, acımasız bir sesle
''Kimsin sen?'' diye sordu. ''Ne hakkın var?''
''Bana haktan hukuktan söz etme. Midemi bulandırıyorsunuz, asalak.'' ''Papaz, buraya yıllar önce çağrıldım ben.'' dedi. ''Geldim. Bu eve benden önce gelenler gibi hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey almıyorum.''
Yaşlı adam ellerini yüzünden çekti. ''Sonunda geldin demek.'' diye mırıldandı. ''Geleceğini söylüyorlardı hep. Biliyorum, bir gün gelecektin. İntikam almak Tanrı'nın işidir. Ama siz bunu asla kabul etmezsiniz değil mi? İnsanların elinden tanrılarını aldınız ama karşılığında hiçbir şey vermediniz.'' ''Benim bu dünyayla hiçbir kavgam yok. Canımı al Bolşevik, verilen emirleri yerine getir. Ama bu iyi kalpli papazı bırak gitsin. O bir Voroşin değil.
Ama sen bir Voroşinsin.
Sırtımda ağır bir yük bu ve de sırrımız. Her ikisini de sırtımda iyi taşıdım.
Talenikov iki yüzlüler diye adeta tükürür gibi bağırdı.
Pernasro Çirkoğla.
Yaşlı adam gözlerini kırpıştırdı. Hiçbir tepki göstermedi.
Efendim dedi. Duydun ne dediğimi? Pernasro Çirkoğla.
Seni duyuyorum ama ne dediğini anlamıyorum.
Korsika, Porto Vecchio, Guillaume de Matarese.
Verahten başını kaldırıp papaza baktı. Ne demek istiyor bu diye sordu.
Papaz açıkla diye söze karıştı. Kimsin sen, ne istiyorsun? Bu sözlerin anlamı nedir?
O biliyor.
Ferahten ne biliyorum diye sorarak öne eğildi.
Biz Voroşinlerin elleri de yürekleri de kanlı, bunu kabul ediyorum. Ama bilmediğim bir şeyi kabul edemem.
Talenikov çoban çocuk dedi. Sesi rüzgardan daha zalim olan çocuk, daha söyleyeyim mi?
Tanrı benim çobanımdır.
Kes artık pis yalancı. Papaz doğruldu. Her kimsen sen kes artık. Bu iyi kalpli adam kendisinin olmayan günahları bağışlatmak için bütün ömrünü verdi. Çocukluğundan beri papaz olmak istedi ama ona izin verilmedi. O da Tanrı ile beraber oldu. Evet, Tanrı ile beraber.
O bir Matarese.
Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bu zavallı adam her yıl yoksullara, yardıma muhtaç olanlara milyonlar dağıtıyor.
Sen bir aptalsın. Paralar onun değil, Matarese'nin. O paralarla ölüm satın alıyorlar.
Umut satın alıyorlar. Yalancı sensin.
Birden arkalarındaki kapı açıldı. Vasili hızla döndü. Koyu renk iş elbiseli bir erkek kapının önünde bacakları iki yana açık elinde bir silahla duruyordu.
Kıpırdamayın.
Almanca konuşmuştu adam. Kapıdan içeriye iki kadın girdi. Birisi uzun boylu, ince yapılı, beyaz yüzlü ve çok güzeldi. Ayak bileklerine kadar inen mavi kadifeden bir gece elbisesi giymişti. Yanındaki tıknaz yapılı, kaba giyimli kadın da Talenikov'un avukat Heinrich Kassel'le gittikleri, belediye sarayı arşiv salonunda gördükleri, nöbetçinin isterlerse kendilerine yardım edebileceğini söylediği danışma memuruydu. Kısa boylu kadın işte bu adam diyerek Talenikov'u gösterdi.
Odi ile Ferahten teşekkür ederim diye karşılık verdi. Artık gidebilirsin. Şoför sizi kente götürür.
Teşekkür ederim adam. Çok teşekkür ederim.
Bir şey değil. Şoför holde bekliyor. İyi geceler.
Kadın gitti. Ayağa kalkmaya çalışan Walter Ferahten Odi ile diye atıldı. Bu adam içeri girdi.
Kızı çok üzgünüm baba diye onun sözünü kesti.
Bazı anlaşmazlıkların çözümünü geciktirmek, onları daha anlaşılmaz biçime sokmaktan başka bir işe yaramaz. Sen bunu asla anlayamadın. Bu adamın sana duymaman gereken şeyleri söylediğinden eminim.
Odile Ferahten bunları söyledikten sonra yanındaki adama işaret etti. Adam silahını sol eline alıp kaldırdı. Patlama kulakları sağır edecek güçteydi. Yaşlı adam yere serildi.
Katil silahını kaldırıp yeniden ateşledi. Bu kez papaz olduğu yerde döndü. Başı bir kan gölü haline gelmişti.
Sessizlik. Talenikov, hayatımda böyle acımasız bir sahneye ilk kez tanık oluyorum dedi.
Vasili Vasilovich Talenikov'un ağzından böyle sözler duymak çok garip dedi Odi ile Ferahten. Bu zavallı zayıf adamın bizden biri olabileceğine gerçekten inandın mı?
Hatam kişide yanılmak oldu. İsim de değil, Voroşin Matarese'dir.
Hayır Ferahten, biz seçilmiş kişileriz. Amcam savaş sırasında öldürüldüğünde yerine kardeşine değil beni seçti. Leningrad'da neler öğrendiğini merak ettik.
Gerçekten bilmek ister misin?
''Yeterince biliyoruz değil mi?'' dedi Odi ile yanındaki adama bakarak.
''Katil yeterince biliyoruz.'' diye yineledi. ''Leningrad'da seni kaçırdım ama kadını ve yaşlı adamı hakladım değil mi? Ne demek istediğimi anladığını sanıyorum.''
''Sen.'' Talenikov ileri doğru atıldı. Katil baş parmağıyla silahının emniyetini açtı.
21. Ayrımın sonu. Sayfa 236.